kitaplardan.
İyi günler sevgili dinleyenler. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Eski kitaplardan programının bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Eski kitaplar bizim kültürümüzün temel taşları. Geleceğimize şekil vermede bize yol gösteren eserler. Bu yüzden her programda eski kitaplarımızdan birini sizlere tanıtmaya ve dilimiz döndüğünce yazar hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bugün de gene böyle bir kitapla sizlerle beraberiz. Hepinizin bildiği bir isim bugünkü eserimizin müellifi yazarı Mevlana Celaleddin Rumi, kısaca Mevlana. Eser o kadar da tanınmış bir eser değil tabii. Mevlana deyince aklımıza Mesnevi geliyor, Divan-ı Kebir geliyor, Fihi Mafih geliyor biraz da. Ama Mecalis-i Seb'a daha az konuşulan, daha az bilinen bir eser diye düşünüyorum Mevlana tarafından meydana getirilmiş. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayat hikayesini az çok biliyoruz. Çünkü çok gündemimizde, çoğu zaman onun eserlerinden, fikirlerinden yararlanıyoruz. Çeşitli programlarda onun hakkında söylenenleri dinliyoruz. Eserlerini okuyoruz, şiirlerini okuyoruz. O yüzden hayat hikayesini anlatmak belki de çok gerekli değil burada. Ama kısaca belirtmek gerekirse Mevlana büyük İslam ariflerinden birisidir. Ve Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Belh şehri bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan, geçmiş dönemlerin kültür merkezlerinden biri olan şehir. Harezmşahlılar zamanında Mevlana bu şehirde dünyaya geliyor. 604 Hicri, miladi olarak hesaplayacak olursak 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya gelmiş. Babası Sultanul Ulema Bahaeddin Muhammed Veled, kısaca Bahai Veled adıyla tanınıyor ve o dönemin meşhur müderrislerinden, vaizlerinden, din adamlarından birisi. Fakat belli bir zaman sonra, yani Mevlana çocuk yaşlardayken, bazılarına göre 5-6 yaşındayken, bazılarına göre 8-9 yaşındayken babası Belh şehrinden ayrılmaya karar veriyor. Bununla ilgili çeşitli sebepler ortaya konulmuş. Moğol istilasının yaygınlaşmaya başlaması ve Mevlana'nın yaşadığı topraklara da Moğolların yaklaşmış olması bu sebeplerden birisi olarak ve en güçlü sebeplerden olarak belirtiliyor. Ama bunun dışında da Bahaeddin Veled'in kendi bulunduğu konumda devlet adamlarıyla bazı sorunlar yaşadı. Özellikle sultanla, hükümdarla bazı sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Bunlar da sebepler arasında sayılıyor. Her halükarda Mevlana babasıyla beraber Belh şehrinden bir daha dönmemek üzere ayrılmış oluyor. Ve bu yolculuk uzun bir yolculuk. İran'ın çeşitli şehirlerine uğranılarak yapılan ve sonunda hac ile taçlandırılan ve en sonunda da Anadolu'da son bulan bir yolculuk. Hem kültürel, dini bir yolculuk, hem fiziki bir yolculuk. Yani bir ailenin bir bakıma mülteci olarak, göçmen olarak veya muhacir olarak başka bir topraklara gelip yerleşmesi bu serüvenin adı. Mevlana babasıyla beraber ilk önce Karaman'da yerleşiyor. Larende olarak anılan bir şehir Karaman o zaman ve gene Karaman önemli bir şehir kültürel bakımdan. Daha sonra hükümdarın davet üzerine Sultan-ı Ulema ailesiyle beraber Konya'ya yerleşiyor. Mevlana Karaman'da ilk olarak evliliğini yapıyor ve Sultan Veled, Mevlana'nın ilk çocuğu, burada dünyaya geliyor. Bunları hızlıca geçelim. Genç yaşta evlilik hayatına adım atmış ama daha sonra da ilim öğrenmek için gene yollara düşmüş. Halep, Şam gibi şehirlerde ilim tahsil etmiş. 7 yıla yakın bugünkü Suriye topraklarında kalan Halep ve Şam şehrinde medreselerde öğrenim görmüş. Ve tasavvufi terbiyenin yanına ilim tahsilini de ekleyerek yeni memleketine Konya'ya dönmüş. Konya'ya dönmeden önce Kayseri'ye uğruyor. Kayseri'de Sultanül Ulema'nın yakınlarından diyelim, Muhakkık Tirmizi tarafından gene bir eğitime tabi tutuluyor, manevi eğitime. Ve daha sonra Konya'da bildiğimiz faaliyetlerine başlıyor. Tedris, yani eğitim öğretim faaliyetleri, vaaz faaliyetleri, tasavvufi eğitim faaliyetleri, çevresini aydınlatma ile ilgili çalışmaları sürdürüyor babasının yerine geçerek. Mevlana'nın bildiğiniz gibi şair yönü daha ön planda. Arif bir şair olarak kendisinden önce temelleri atılmış sufiyane şiirin zirveye ulaşmasını sağlamış eserleriyle, şiirleriyle. Mevlana'nın en tanınmış eseri, başta da belirttiğimiz gibi sevgili dinleyenler, Mesnevi. Mesnevi çok okunan, çok tanınan, şerhleri yapılan ve her vesileyle gündeme gelen bir eser. 6 defterden oluşan hacimli bir eser, büyük bir eser. 25 bin beyit civarında şiir var bu eserde. Ve konusu insanın hayatını ilgilendiren pek çok şey diye özetlenebilir. Yani insanın dünyada bulunduğu geçici bu süre içerisinde nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin Mevlana'nın ortaya koyduğu görüşler, hikayelerle süslenmiş öğütler. Kısaca böyle özetlemek gerekir. Mesnevi'nin adı Mesnevi Manevi diye geçiyor. Mevlana bu isimle onu anlıyor. Veya Mesnevi'nin yazılmasına vesile olan Hüsamettin Çelebi'ye hürmeten Hüsami-name şeklinde de anılıyor Mesnevi. Manevi bir Mesnevi. Mesnevi aslında bir cins isimdir, tür ismidir ama Mevlana sayesinde özel isim haline gelmiştir. Mevlana'nın ikinci manzum eseri, asıl şiir gücünü konuşturduğu eseri Divan-ı Kebir'dir. Bu da yaklaşık olarak Mesnevi'nin iki katı hacimde bir eserdir. 45 bin beyit civarında bir eserdir. Bununla ilgili de çok fazla çalışma yok ne yazık ki, hacimli olduğu için de. Türkçe'de tek bir tercüme var. Abdülbaki Gölpınarlı'nın büyük emek sarf ederek yaptığı bir tercüme. Onun dışında bazı seçmeler dışında Divan-ı Kebir'le ilgili yapılmış çalışma ne yazık ki çok az. Bu iki manzum eseri dünyada en çok tanınan eserler. Pek çok dile tercümeleri, açıklamaları, özetleri yapılmış eserlerdir bunlar. Mesnevi ve Divan-ı Kebir. Ama bunun dışında da Mevlana'nın iki önemli eseri var. Bunlardan birisi Fihi Mafih. Bu biraz daha tanınmış bir eser sayılabilir. Ondan da Türkçe yapılmış tercümeler var. Bir diğeri de bugün sizlerle konuşacağımız, paylaşacağımız Mecalis-i Seba. Mecalis-i Seba, yani 7 meclis, 7 toplantı, 7 oturum diye anlatılabilir, 7 konuşma şeklinde söylenebilir. Fihi Mafih üzerinde şimdilik durmayalım. Belki onun için de ayrı bir program olabilir. Çünkü o da çok önemli bir eser. Ondan da ayrıca bahsetmek gerekir. Fihi Mafih, Mevlana'nın konuşmalarından, vaazlarından oluşan bir eser. Mecalis-i Sebba da aynı şekilde. Mecalis-i Sebba, Fihi Mafih'in biraz gölgesinde kalmış bir eser gibi görünmekte. Ama içerik olarak birbirine benzeyen, birbirini tamamlayan eserler bunlar. Ama Mecalis-i Sebba'nın diğer bir özelliği, adından da anlaşıldığı gibi 7 vaazdan, 7 konuşmadan oluşması. Aslında mecalis kelimesi çoğul, meclis onun tekili. Meclis oturum demek, toplantı demek, toplanılan yer demek biliyorsunuz. Veya dost meclisi diyoruz bugün Türkçe'de. Bu anlamda da birliktelik, insanların bir araya gelip konuştuğu, sohbet ettiği mekan veya zaman. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ama edebiyatta meclis ayrı bir tür olarak da anılıyor. Meclis dediğimiz zaman yazarların makalelerden oluşan ama konuşma tarzında hazırlanmış makalelerden oluşan eserlerini anlıyoruz. Bunun bir örneği mesela Sadi Şirazi'nin Beş Meclis adlı eseri. O aslında bu eseri konuşma şeklinde değil, yazarak oluşturmuş Sadi Şirazi, ama Mevlana'nın eseri farklı. Mevlana Şems-i Tebrizi'den ayrıldıktan sonra mescitlerde, camilerde, toplantılarda konuşmayı, vaaz etmeyi bırakıyor bir süre. Ama onu sevenler, ondan bilgi almak isteyenler, ondan feyiz almak isteyenler Mevlana'yı rahat bırakmıyorlar ve onun konuşmasını istiyorlar. Her vesileyle ondan bir konuşma yapmasını bekliyorlar. Bazen bu camilerde olabiliyor, bazen de düğün dernek gibi toplantılarda olabiliyor. Mecalis-i Sebba işte bu toplantılarda, bu merasimlerde yapılmış konuşmalardan oluşuyor. Vaaz da diyebiliriz bunları, ama sıradan vaazlar değil bunlar. Mecalis-i Sebba metni de tercümesi de Türkiye'de ilk olarak yayınlanmış bir eser. Yani Mecalis-i Sebba'nın ilk metni Farsça bir eser. Bunu hemen belirtelim. Mevlana'nın bütün eserlerinde olduğu gibi Mevlana vaazlarını da Farsça yapmış. Bu eserin çeşitli tercümeleri var günümüzde. Yayınlanmış, metin olarak da Türkiye'de yayınlanmış. Bu açıdan şanslıyız. Gölpınar'ın tercümesi var ve başka tercümeler de var. Bu Mecalis-i Sebba vaazlardan oluşuyor, konuşmalardan oluşuyor demiştik. Bu konuşmalar sıradan konuşmalar değil. Nasıl diyecek olursanız sevgili dinleyenler, vaazlar bilirsiniz. Mescitlerde, camilerde vaizlerin yaptığı vaazlar vardır. Genelde klasikleşmiştir. Konuşma tarzı, söylem, ifadeler klasikleşmiştir ve birbirine benzer. Ama Mevlana'nın bu vaazlarını okuduğumuz zaman apayrı bir ortama girdiğimizi hissediyoruz. Bu itibarla aslında vaizlerin de bu eserlerden yararlanması gerekir diye düşünüyorum. Mecalis-i Sebba'nın konuşmalarını, orada yer alan örnekleri, hikayeleri vaizlerin özellikle okuması ve ondan yararlanması gerekir diye düşünüyorum. Mesela Mevlana Mecalis-i Sebba'da giriş bölümünde ayetlerle, hadislerle başlıyor. Münacat kısmı var, yani dua kısmı var. Bunlar çok orijinal dualar. Ayetler ve hadisler konuşmanın devamında şerh edilmek üzere aslında söyleniyor. Ayetler üzerine veya o konuşma için seçilmiş bir hadis üzerine konuşma devam ediyor. Ve burada örnekler ve hikayeler çok ilginç. Ve arada bazı şiirler, beyitler var. Yani bir edibin, edebiyat adamının ama aynı zamanda bir alim olan kişinin yaptığı konuşma bu. O açıdan çok zengin. Ama şöyle düşünmeyelim, bu konuşmalar bir alim tarafından, bir edip tarafından yapıldığına göre anlaşılması zor, tumturaklı ifadelerle dolu. Böyle değil. Son derece sade konuşma dili. Halkın gündelik olarak kullandığı bir dille ama kelimeler özenle seçilerek bu konuşmalar ortaya konmuş. Tabii bu konuşmalar nasıl eser olmuş? Eser haline nasıl gelmiş? Kitap olarak nasıl bir araya gelmiş? Bunu da sormak lazım. Bugünkü şartlarda tabii ki kolay. Yani konuşmaları kayda geçirirsiniz ve metnini çıkarırsınız, sonra tahsiye edilir, yayınlanır. Ama böyle değil. O dönemde konuşma yapan kişilerin konuşmalarını yazan katipler var. Bunlar gönüllü. Mevlana'nın öğrencileri diyelim, Mevlana'nın çevresindeki gençler diyelim veya Mevlana'nın en yakın arkadaşları veya Mevlana'nın oğlu ya da onun çok yakın arkadaşı, öğrencisi Hüsamettin Çelebi. Pek çok eserinde onun izi var çünkü. Hüsamettin Çelebi diyelim ki o olsun. Bu konuşmaları yazıyor. Anında kayda geçiriyor. Bazı insanlar da, hafızaları kuvvetli insanlar da ezberliyorlar bu konuşmaları. Tarihte bunun örnekleri çok tabii ki. Mevlana'nın bu eseri bu şekilde meydana gelmiş. Muhtemelen bu konuşmalar yazıya döküldükten sonra, metin olarak hazırlandıktan sonra bir de kitap haline getirilirken sahibi tarafından gözden geçiriliyor. Yani bu da müellifin, Mevlana'nın gözden geçirişi ve tasihi. Konuşmalar arasında belirttiğim gibi şiirler var, bazı beyitler var. Bu beyitlerin kaynağı çoğunlukla tespit ediliyor. Bunlar Mevlana'nın ilham aldığı, örnek aldığı şairlerin şiirleri. Mesela Senai'nin şiiri, Gazne şehrinde yaşayan büyük bilge şair Senai'nin şiirleri var. Mantıkut Tahir, Esrarname gibi eserlerin müellifi olan, Tezkiretül Evliya gibi büyük bir eserin yazarı olan Attar'ın şiirleri var bunun içinde. Ve bazen de Mevlana'nın kendi beyitleri var. Divan-ı Kebir'de yer alan ve nadiren bir iki yerde de Sultan Veled'in kendi beyitleri var. Bir iki yerde, çok az. Yani bu tabii bazı tartışmaları da getiriyor beraberinde. Yani bu şiirler nasıl bu esere girdi? Bu konuşmalar arasında bu şiir nasıl oldu? Muhtemelen tasih sırasında eklenmiş olabilir veya daha sonraki dönemlerde eseri çoğaltanlar, nüshalarını çıkaranlar böyle bir şey yapmış olabilirler. Mecalis-i Sebba 7 konuşmadan meydana geliyor. Arapça bir girişle başlıyor, buna hutbe demiş eserde. Burada Allah'a hamd, onun kudreti, yüceliği zikrediliyor. Daha sonra gene bu kısımda, Arapça kısımda peygambere salatu selam getiriliyor. Bunun arkasından da dua bölümü başlıyor. Ve burada çok güzel dua cümleleriyle karşılaşıyoruz. Ve daha sonra bir hadis ve hadis arkasından bir, daha önce bir ayet, arkasından bir hadis. Bu şekilde bunların açıklaması üzerine yoğunlaşmaya başlıyor. Ve konuşmanın devamında konuya uygun bazı hikayeler ortaya konuyor. Ve çok veciz, şairane bazı cümleler var. Yani insanı etkileyen. Mesela birinci mecliste o hamd kısmını kısaca okumak isterim size. Hamd, araç gereç olmaksızın alemi yaratan ve her düşünce, söz, huy ve halden haberdar ve her türlü değişken sıfattan münezzeh olan Allah'adır. O hüküm ve buyruğuna kimsenin karşı çıkamayacağı sultandır. Uluhiyetini açık delille ortaya koymuştur. Akıl gözü doğru düzgün baktığında onun birliğine tanıklık eder. Onun gücü tüm yaratılmışların güçlerine üstün gelir. İradesi bütün yaratılmışların iradelerinin üstünde olup, yaratılmışların lehinde ya da aleyhinde olsa da onun hükmü uygulanır. Birini destekleyerek çabasını başarıya ulaştırıp durumunu düzeltir ve celalini görsün diye içindeki şüphe perdesini kaldırırken, bir başkasını alçaltıp şaşkınlık ve cehalete düşürür, onun vaktini heder edip yaptıklarını boşa çıkarır ve sevgi, kerem ve erdemini ona haram kılar. Bir de örnek hikaye aktarayım programımızın sonuna gelirken. Bu birinci mecliste yer alan kısa bir hikaye. Anlatıldığına göre bir kasap veresiye et verir ve dükkanında yazıcı bir çocuk bulundurulmuş. Yaz bakalım dermiş ona. Filanca şu kadar götürdü, filanca da şu kadar alacağımız var. Böyle yazdırırmış. Bir gün leş yiyen bir kuş gelip bir parça et kapıp gitmiş. Kasap yaz çocuk demiş. Leş yiyici kuşta çeyrek etimiz var. Leş yiyici kuş alıştığı için bir başka gün gene et kapmaya gelmiş. Kasap ise bir hile düşünmüşmüş. Kuşu yakalamış ve kafasını kesmiş. Ve ibret olsun diye çengele asmış. Çocuk, usta demiş, senin kuştaki hakkını yazdım. Nefisleri aleyhine aşırı gittiler buyurulur ya ayette hani. Peki kuşun sendeki hakkına ne kadar yazayım? Usta da et işi kolay, ne ki kafaya karşılık kafa isterlerse ben ne yaparım diye dövünmeye başlamış. Fakat Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Yani durum böyleyse, bu girdaba düşmüşseniz umutsuz olmayın. Mevlana hikayesini böyle bitiriyor. Yani hak hukuk konusunu böyle sıradan bir hikayeyle ama ilginç bir şekilde gündeme getiriyor. Yani insanlar kendi alacakları için çok büyük çabalar gösterip onun karşılığını kat kat almaya çalışırlarken kendi kusurlarını, borçlarını telafi etmede pek de düşünceli davranmazlar. Burada kasap son anda çırağının ikazı üzerine bu durumu fark etmiş. Sevgili dinleyenler, Mecalizi Seba'da bunun gibi birçok hikaye var. Yani 7 mecliste, 7 konuşma içerisinde birer hikaye, bazen iki hikaye. Bu eserin tercümeleri var, bulunabilir, ulaşılabilir. Gerçekten bize yol yordam gösteren, nasıl davranmamız gerektiğini, gönül dünyamızın büyüklüğünü kavrarken hangi yollara yönelmemiz gerektiğini, bunalımlardan nasıl çıkabileceğimizi bu küçük eserde, bu hacmi küçük ama kendi büyük, etkisi büyük eserde görebiliriz. Rahat okunan, akıcı bir eser. Okumanızı öneririm. Şimdiden bu eseri bulup okumaya çalışmanızı öneririm. Araştırırsanız kütüphanelerde, kitapçılarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu vesileyle bize böyle öğütler veren Mevlana'ya ve onun gibi pek çok büyüğümüze de rahmet diliyorum. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. Umarız güzel vakit geçirmişizdir, yararlı olmuştur. Bundan sonra da yeni bir kitapta, yeni bir eski kitapta buluşmayı temenni ederek hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
Kitaplardan.